Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta engellilik olgusunu psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Engelliliğe psikososyolojik açıdan bir bakış gerçekleştireceğiz. Ama takdir edersiniz ki bu program süresi içerisinde engellilik olgusuna dair konunun bütün sosyolojik ve psikolojik detaylarını, ayrıntılarını tek tek ele alabilir miyiz? Tabii ki bu süre yetmeyecek bize ama biz en azından genel hatlarıyla konunun en çarpıcı, en bariz yönlerini, psikolojik ve sosyolojik detaylarını ele almaya çalışacağız bu süre içerisinde. Tarihin her döneminde, insanlık tarihinden bu yana var ola gelen bir olgu engellilik. Bazen kavramlar, tanımlar, nitelendirmeler değişmiş bu süreç içerisinde. Topal da deseniz, aksak da deseniz, kör de deseniz, ama da, sağır da deseniz, işitme engelli de deseniz aslında aynı olguya işaret ediyor bu sözleriniz. Yani gerçeklik tekabül etmiş olduğu gerçeklik ve olgu aynı şey. Sadece bizim nitelendirmelerimiz, tanımlamalarımız, kavramlarımız değişmiş bu süreç içerisinde. Ve tabii kişiye nasıl hitap ederseniz, karşınızdaki kişinin yani muhatabınızın algısını ve bakış açısını belki etkilemiş oluyor bu esnada seçtiğiniz kelimeler, üslup tarzınız, şekliniz. Belki o kişinin algısı, bakış açısı değişebiliyor. Örneğin bir bedensel engelliye siz topal, sakat, kötürüm ya da özürlü kavramları yerine engelli demeyi tercih ederseniz zannediyorum ki o kişinin bakış açısı ve algısı daha pozitif olacak. Çünkü özürlü kavramındaki o defolu, kusurlu anlamından sıyrılıp engelli kavramındaki engellenen ama engelleri aşabilecek olan anlamında bulmak istiyor kendini engelli kişi. Bir engellinin kendisini nasıl isimlendireceği konusu kadar aslında nerede konumlandıracağı da önemli bir husus. Kişi kendisine başkalarının gözüyle bakar takdir edersiniz ki bizler her ne kadar kendimize dair bazı tanımlar, algılar gerçekleştiriyorsak da çevremizden gelen geri bildirimlerin de mutlaka bu süreçte özellikle benlik kavramının oluşması ve geliştirilmesi sürecinde bir katkısı, etkisi var. Benlik kavramı gelişirken kişinin kendisini nasıl gördüğü kadar çevresindekilerin kendisini nasıl gördüğünü algılayıp yorumlaması da önemli. Yani bizler kendimize biraz da çevrenin bize söyledikleriyle değer veriyoruz ya da kendi kendimizi yine bize söyledikleriyle gözden düşürebiliyoruz. Aslında çevre bizim üzerimizde etkiliyken kimi zaman da biz de çevremiz üzerinde etkeniz. Örneğin ben bir engelli olarak başarılı olacağıma inanıyorsam, bunu çevreme yansıtıyorsam, çevrem de kendime güvenimi gördükçe bana olan güvenini haliyle tazeler. Ve ben insanlar benim yanımda bana güveniyorlar diyerek onlarda görmüş olduğum o güven ışıltısını, onların gözlerinde gördüğüm ifadeyi, sözlerinden çıkardığım anlamları da ekler ve bu güveni daha da pekiştiririm. Yani güzel bir döngü çıkar ortaya. Ama şöyle bir de konunun tersinden bakarsak bu kez tersinin de gerçek olduğunu görüyoruz. Yani kimi zaman bu süreç bizi bir kısır döngüye de götürebiliyor. Nasıl? Biraz açalım isterseniz. Örneğin ağır engelli bir birey, belki çok fazla dışarı çıkma imkanı yok. Belki hayat süreci içerisinde, kendi yaşadığı o ömür içerisinde çok fazla başarıya imza atamamış. Dolayısıyla yaşadıklarından kendi adına bir güvensizlik oluşturmuş kendisine belki. Böyle bir nitelendirme, işte pasif kaldım, çok başarılı değilim şeklinde bazı nitelendirmelerde ve tanımlamalarda bulunmuşsa, çevrede ne yapıyor? Bunları görüyor ve ona göre bir karşılık veriyor. Dolayısıyla kişi o güvensizliği çevresine yansıttığında çevresi de ona daha fazla güven belki telkin etmesi gerekirken ondan aldığı kadarıyla güven veriyor. Yani bir kısır döngü oluşuyor bu kez de. Ama demin ne yapmıştık? Demin demiştik ki verdiğimiz örnekte engelli birey o güveni çevresindeki insanlara, ailesine, komşusuna, akrabalarına, yani çevre dediğimiz o dış halkalara tek tek yansıtıyorsa kendisine duyduğu güveni, toplum da ona duyduğu güveni ona geri yansıtır. Yani aslında toplum bir ayna vazifesi görür. Kişiye bakar, kişi de olanı tekrar kişiye yansıtır. Eğer sizde kendinize güven varsa, toplum size o güveni tekrar alır, çoğaltarak size geri yansıtır. Ama sizde bir güvensizlik varsa kendinize, hayata, başarı algısına dair bir güvensizlik varsa, toplum yine bir ayna vazifesi görür ve o güvensizliği alır, tekrar belki de artırarak yine size yansıtır. İşte bu döngüyü güzel bir şekle dönüştürebilmek için engelli bireylerin özellikle çocukluğundan itibaren ailelerinin onlara başarıları küçük küçük de olsa tattırması gerekiyor ki kendine güven oluşmaya başlasın. Ve kişi benlik kavramını hani adeta bir binanın temelini oturtması ve üstüne tek tek tuğlaları eklemesi, o dış yapısını oluşturması şekliyle düşünün. Yani bir binanın temelinden tutun da o binanın evet oldu denilecek noktaya gelene kadar yükseltilmesi halini düşünün. Aslında benlik kavramı da buna benzer bir süreçle işliyor. İşte o benlik kavramının sağlıklı bir şekilde oturtulabilmesi, inşa edilebilmesi için de çevreden aldığımız geri bildirimlerin olumlu anlamda artması gerekiyor. Böyle bir süreç engelli için belki çok daha önemli. Var olan kendine güveni daha da artırarak güzel, olumlu bir benlik kavramının oluşturulmasında hakikaten toplumun ve çevrenin önemli katkısı olacak. Ama bunda da ön ayak olacak kişi engellinin önce kendisi, sonra da ailesi olacak. Evet, engellilik dediğimiz çok geniş bir yelpaze. Bazen bir avantaj, bazen bir dezavantaj aslında az önce şu söylediğimiz cümle. Engellilik o kadar geniş bir yelpaze ki muhatabınızı, tavrınızı belirlerken, yaklaşımınızı belirlerken neye göre davranacaksınız, nasıl hitap edeceksiniz, nasıl yaklaşacaksınız, tüm bunları belirleyen pek çok etken var. Engellinin kendi yaşamını inşa ederken çevresiyle ve kendisiyle hayatla iletişimini, beklentilerini oluştururken, yani kısacası hayatı yaşarken ve anlamlandırırken yaptığı ve yapacağı pek çok şeyi belirlemesinde de yine bu geniş yelpazenin doğrudan ya da dolaylı etkisi var. Nasıl geniş bir yelpaze engellilik? Bakın, engel durumunuz farklı. Özür dereceniz farklı. Hastalığınız, kullandığınız ortez protezler, engelinizin geçici ya da sürekli oluşu, hastalığın ilerleyişi, kullandığınız ilaç ya da hayatta kalmanıza katkı sağlayan destek üniteleri, aile ve çevre desteği, aldığınız ya da alacağınız tedavi, aldığınız ya da alacağınız eğitim, sosyoekonomik düzeyiniz, yaşadığınız, içinde bulunduğunuz ortam, engelinizin bir ya da birkaç alanı birden kapsaması gibi pek çok konu, az önce saydığımız o pek çok başlık sizin durumunuzu belirliyor bir engelli olarak. Bu sebeple aslında her engel durumu kendine özel ve her engelli birey de farklı bir bireydir. Yani siz aynı engel grubunda olsanız, özür dereceniz bile aynı olsa asla aynı insan değilsiniz. Yaşadıklarınız aynı değil. Hakeza her birimizin kişiliği, mizacı farklı. Konu bu kadar geniş kapsamlı iken her engelli bireyden aynı yaşantıyı, aynı bakış açısını, aynı başarıyı, aynı umudu beklemek de takdir edersiniz ki mümkün değil. Kişiliklerin, mizaçların, tecrübelerin, yakınlarımızın ve hatta onların tavırlarının bile farklı farklı olduğu bir dünyada bütün engelli bireylerden de birer başarı öyküsü beklemek de çok da makul görünmüyor. Aslında toplum engelliye ilişkin algı ve beklentilerini gözden geçirmek durumunda. Eğer hani sosyolojik anlamda engellilik olgusuna bakalım dersek, toplumla engelli arasındaki ilişkiyi değerlendirirken önce topluma bir görev yüklemek gerekiyor. Toplum engelliye ilişkin algı ve beklentilerini gözden geçirmek durumda. Çünkü toplumda engelli bir birey, daha önce de çok bahsettik bu program içerisinde, iki şekilde haber oluyor. Olayın, yani haberin öznesi olan engelli ya aciz engelli oluyor ya da Süpermen bir engelli, kahraman engelli olarak lanse ediliyor medyaya, haberlere baktığımızda. Örneğin dilenen engelli ya da ayağından zincirle bağlanmış zihinsel engelli haberlerinde engelliyi aciz bir birey olarak görüyoruz. Ama dağa tırmanan bir bedensel engelli ya da hafızasında şu kadar isim ve telefonu bulunduran görme engelli haberlerinde biz engelliyi adeta bir Süpermen olarak görüyoruz. Engelli bir insan iseniz hani adeta sıradan, vasat ya da orta, normal bir insan olma şansınız neredeyse kalmıyor. Örneğin engelli bir öğrenciyseniz akademik başarı sizin için gayet olağan bir şey. Hatta şöyle denir, belki engelli arkadaşlarımız çocukluklarında, okul dönemlerinde bu sözü çok duymuşlardır. Zaten hani özellikle bedensel engelli ise zaten yapacak çok fazla bir şey yok. Oturup dersini çalışır, yüksek bir başarı beklenir engelliden akademik anlamda. Ya da çalışan bir engelliyseniz sizin için bir tercih sebebi oluşturacak kadar bir ekstra, ayrıca bir gayreti sarf etmeniz gerekiyor, bekleniyor adeta sizden. Tabii bunlar resmi şeyler, yazılı kanunlar değil ama gayri resmi olarak toplumun engelliye biçtiği bir takım roller bunlar. Peki size bir engelli olarak rolünüzü biçen toplum acaba kendi rolünü nasıl oynuyor? Bir de işin bu tarafından karşıya geçip bakmak lazım. Bu taraftan bakıp soruyu sormak lazım. Toplum da bazen gereğinden fazla koruyor engelliyi ama bazen de haddinden fazla görmezden geliyor. Bazen bir engelliden hiçbir beklentisi, talebi olmuyor. Bazen de canım o da bizim gibi sırasını beklesin diyor. Özellikle tanınan öncelik hakkını dahi belki kullanmasını istemiyor. Örneğin bir resmi dairede, bir devlet işini hallederken, bir evrak işini hallederken ya da hastanede sırasını beklerken. Hatta ve hatta biz de burada ayakta bekliyoruz, biz de hastayız, biz de sıkıntıdayız, biz de sabah erken geldik gibi bir takım söylentiler ya da bunları ifade eden gözler, hatta bazen bunlara eklenen şeklinde sesler dahi duyabiliyorsunuz. İşin bu yönüyle baktığınızda o zaman şunu soruyorsunuz, diyorsunuz ki bir engelli olarak devlet bana öncelik hakkını vermiş. Sadece engelliye değil, gazilere, 65 yaş üstü yaşlılara, 7 yaş, 6 yaş altı çocuklara, ağır durumda olanlara yine bu hak tanınmış, sağlanmış. Ama bir engelli bazen bu konuda polemik yaşayabiliyor toplum içerisinde. Bazen elinin emeğiyle geçinene dilenci muamelesi yapıyor toplum. Bazen de ayağın tutmuyorsa elin de mi tutmuyor diyerek dilenen engelliye kızıyor. Engelli park yerine park eden tırnak içinde özürlerin farkına varmaları ve herhangi bir uyarıcı yazı olmadan kanunen de bir hak olan engelli önceliğinin uygulanabilir olması için aslında sadece yasal düzenleme yetmiyor. Ne gerekiyor? Vicdani düzenlemeler de gerekiyor. Toplum nazarında, kendi gönül ülkelerimizde. Yani her şey yasayla olmuyor. Sonuçta bu yasaların uygulanabilmesi insanların tek tek bu yasaları uygulamasına bağlı. Bu da az önce dediğimiz gibi sadece yasal düzenlemeyle değil, kendi gönül ülkelerimizde vicdani düzenlemelerle de ancak olabilecek bir şey. Toplumun engelliye bakışının sosyolojik ve psikolojik yönleri olduğu gibi aslında engellilerin de kendi yaşadıklarının sosyolojik ve psikolojik boyutları var şüphesiz ki. Her şeyden önce engelli acaba kendisini nasıl görüyor, yaşadıklarını nasıl yorumluyor? İsterseniz bu toplumsal bakış açısından, sosyolojik bakış açısından sonra bir de işi engelli boyutunda, bireysel boyutta incelemeye çalışalım. Her şeyden önce engelli birey acaba toplumun kendisine sunduğu iki şablondan birini, yani aciz engelli bir uçta, süper engelli diğer uçta, bu iki şablondan birini mi seçecek? Yoksa her insan gibi bazen ağlayan, bazen gülen, bazen rahat, bazen öfkelenebilen normal bir insan olabilme hakkını mı kullanacak acaba? Önce bu soruyu sormak lazım. Eski zamanlarda engelli bireye tamamen gerçekçi bir yaklaşımla bakılmış ve yapamadıklarına, özellikle eksikliklerine odaklanılmış. Engelli korunmuş, gözetilmiş ama hep bir şeyler eksik kalmış. Bazen kişiliği yok sayılmış, bazen onun da düşünebildiği, onun da hissedebildiği, onun da üzülebileceği belki göz ardı edilmiş, bazen köyün delisi olmuş, bazen topalı, bazen sağırı, bazen çoluk çocuğun yoldaşı ya da eğlencesi. Özellikle geçmiş dönemdeki filmlere bakıldığında, sinema filmlerine bakıldığında, yine geçmiş dönemlerde ki yazılmış olan hikaye ve romanlara bakıldığında, özellikle zihinsel engellilerin meczup adı altında filmlerde ya da hikaye ve romanlarda ana karakterin yanında bir yardımcı karakter olarak kullanıldığını, yer aldığını görüyoruz. Az önce dediğimiz gibi aslında korunan, gözetilen, hatta sevilen ama hep bir şeyleri eksik bırakılan bir engelli olarak hayatta kalmış, toplum içerisinde yer almış engelliler. Derken modernizmle birlikte engelliye yaklaşım da değişmeye başlamış, engellinin hayata daha sıkı bağlanması için Pollyanna'cı yaklaşım bu kez ön plana çıkarılmış. Hatırlayacaksınız, başlı başına bir program konusu yapmıştık bu konuyu da. Hayatında sıkıntılar da olsa her şeyin güzel olan bir yönü mutlaka vardır teması verilmek istenmiş. Bu yaklaşım aslında hani güzel bakan güzel görür, güzel gören de güzel düşünür ve hayatından lezzet alır düsturuyla örtüşse de uygulamada ama her zaman iyi sonuçlar vermemiş. Pratikte bazı sıkıntılar olmuş. Neden? Çünkü gerçeklikten kopuk, sadece içi boş bir yaşama sevinci, kendisini ve çevresindekileri adeta mutlu olduğu pembe yalanıyla oyalamaya gelmişse iş, işte o noktada böylesi bir yaklaşımın da yararından çok zararı olacak. Bunu daha önce de söylemiştik. Ama bir dönem bu Pollyanna'cı yaklaşım da belki kısmen faydalı olmuş. Belki küçük zararları da olmuş, eksiklikleri de olmuş ama en azından moral motivasyon sağlamış engelli ve çevresine, ailesine özellikle. Ama bu da tek başına yetmemiş. Peki bundan sonra ne olmalı, nasıl gitmeli? Aslında bu Pollyanna'cı yaklaşım da sadece engellilik ile alakalı bir olgu değil. Günümüzün özellikle maskelerle ve rollerle yaşamaya alışmış insanlarının da mutluluk oyununa kendilerini kaptırdığına şahitiz. Toplum genelinde pek çok insan Pollyanna'cı yaklaşımı aslında benimsemiş. Öyle ki kendilerini öyle kaptırıyor, kendimizi aslında pek çoğumuz hepimiz o kadar kaptırıyoruz ki kimi zaman ağlamak istediğimizde gülüyoruz, öfkelendiğimizde daha nezaket göstermeye kendimizi zorluyoruz. Adeta duygu ve davranışlarımızla, duygu ve düşüncelerimizle davranışlarımız arasında bir uçurum oluşturmaya başlıyoruz. Tabii hayattaki küçük mutlulukları görelim, mutlu olmaya, nezaket sahibi olmaya çalışalım. Herkes bu konuda hemfikir ama altını çizmeye çalıştığımız ve farklı düşündüğümüz husus şu, bunları zoraki değil, içimizden geldiği için ve içimizden geldiği gibi yapmaya çalışalım. Pollyanna'cı yaklaşımın yanı sıra günümüzde adeta engelliye dayatılan başarı hikayeleri de motivasyon sağlamak amacıyla ve iyi niyetle sunulmaya çalışılmış. Ama şu bir gerçek ki iyi niyet de her zaman doğru sonucu getirmeyebiliyor. Aslında biz de program içerisinde sizlerle birlikte olduğumuz programlarda, Dünya Ali programında kimi zaman başarı hikayelerinden bahsettik. Dünyaca meşhur engellilerden, Türkiye'den meşhur engellilerden bahsettik. Hatta kimi zaman programı baştan sona bir engelli isme ayırdık. Onun hayat hikayesine, yaptıklarına, ondan alacağımız derslere ayırdık. Bunun da mutlaka bir katkısı var ama inanın bu da tek başına başarılı bir sonuç getirmiyor her zaman. Düşünün ki yıllarca yatağından bile kalkamayan yatalak bir engelliye siz tarihten ve günümüzden başarıya ulaşmış meşhur engellilerden bahsetseniz, o insan için bu tek başına bir güç sağlayabilir mi? Daha neden ben ve neden bu yaşadıklarım sorusunun ağırlığı altından kalkamamış bir insan, kendi iç dünyasından ve sorularından sıyrılıp nasıl dış dünyaya ve o dünyaya ilişkin başarılara ve hedeflere kilitlensin? Hem başarı dediğimiz şeyin de genel geçer bir tanımı yok. Mesela yine daha önce de bahsettik. Yatalak bir hastanın belki de yıllar sonra ilk kez oturur bir pozisyona geçebilmesi onun hayatında bir başarı değil midir? Ya da tekerlekli sandalyede bir engellinin ilk kez desteksiz bir şekilde ayakta durabilmesi veya koltuk değneği kullanan birinin ilk kez değnekler olmadan birkaç adım atabilmesi onlar adına büyük bir başarı değil midir? Hatta daha sıra dışı bir örnekle, sadece tek gözün görmesi bir insan için çok büyük bir mutlulukken, bir başka insan için dünyanın başına yıkıldığı bir felaket olamaz mı? Dolayısıyla aynı olay iki farklı insan için birbirine tamamen zıt iki farklı duyguyu oluşturabilir. Öncesinde iki gözü de görmeyen bir insanın yapılan bir ameliyatla bir gözünün açılması o insana dünyaları verirken, iki gözü de gören bir insanın bir kaza neticesinde bir gözünü kaybetmesi dünyasının başına yıkılmasıdır adeta. Bakın olay aynı olay, tek gözün görmesi tek gözün görmemesi ama öncesi ve sonrasıyla kıyaslarsanız o insanın hayatında farklı duygular, farklı düşünceler oluşturuyor. İşte bu sebepledir ki genel geçer bir mutluluk ve başarı tanımı aslında yok. Bu genel geçerliliği engellilik olgusu üzerine de genelleyebiliriz. Kişisel gelişim uzmanlarının ve kitaplarının öğretilerini ve makyavelist bir anlayışla, yani her şeye rağmen ve nasıl olursa olsun başarı ilkesini bir yana bırakırsak, konu hele ki engellilik olduğunda başarı da mutluluk da kişiden kişiye değişecektir. Aksi halde yatalak ağır derecede engelli bir insanı protez bacağıyla dağa tırmanmış bir engelli örneğiyle hayata bağlamak isterseniz ancak ve ancak o insanın sabrını zorlar ve ipleri de tamamen koparırsınız. İşte bu noktada topluma çok görev düşüyor aslında ama toplumun bu görevlerini anlayabilmesi ve yerine getirebilmesi için de öncesinde engelliye ve ailesine, yakın çevresine daha çok görev düşüyor. Engelli kendisini anlatabilecek ki topluma ve hayatın içinde yer alabilecek, hayatın içinde var olabilecek ki toplum da engellinin varlığını fark etsin ve engelliyi anlama çabası içine girebilsin. Hani hep diyoruz ya, tek kanatla uçulmaz diyoruz. Bakın, psikolojik ve sosyolojik bir bakış gerçekleştirelim istedik engellilik olgusuna dair. İş sadece psikoloji ve sosyoloji üzerinde bitmiyor aslında. Tıp ve sağlık alanındaki ilerlemeler, medikal destek ve cihazlar, hukuki düzenlemeler, tabii her bir ülke genelinde bunu düşünürsek, her bir ülkenin engelliye verdiği değer, kaldırımından tutun rampasına kadar, mimari yapısına kadar, sunulan diğer imkanlara kadar hepsini tek tek düşündüğümüzde tüm bunlar işin bir kanadını oluşturuyor. Diğer kanat da maneviyat olacak ki şu soruyu sorduğunda engelli birey, neden ben bunları yaşıyorum? İyi tamam, devletim bana imkanları sağlıyor. Sivil toplum kuruluşları bana destek oluyor. Engelli dernek ve vakıflarla bir aradayım. Kendimi onlarla bir arada hissettiğimde, gördüğümde evet yalnız değilmişim diyorum. Bu beni rahatlatıyor. Tüm bunlarla bir noktaya kadar ilerliyorum ama sonrasında şu soru beni çok yoruyor ve bu sorunun cevabını bulamıyorum diyorsa engelli birey. Nedir o soru? Neden ben? Ve neden bunlar başıma geldi? Neden ben engelliyim? Toplumda o kadar insan varken, hani o ülke nüfusunu düşünün ya da dünya nüfusunu düşünün. Dünya nüfusu içerisinde veya ülke nüfusu içerisinde o kadar insan sağlıklıyken, engelli değilken, başka bir kalıcı sağlık problemi yokken neden ben engelliyim sorusunu aşabilmenin yollarından birisi de o bahsetmiş olduğumuz diğer kanat. Hani diyoruz işte tek kanatla uçulmaz diye, işte bu sebeple. tüm imkanlar sağlansa da diğer insanlar yürüyebiliyor ve hatta koşabiliyorken ben daha yerimden bile kalkamıyorum diyen bir yatalak hastaya bu sorunun cevabını ancak bu şekilde verebilirsiniz. En konforlu şartları da sunsanız hakikaten, ki bu her zaman mümkün olamayabiliyor. Tıbbi anlamda sağlık alanındaki ilerlemelerden faydalanmasını sağlasanız da yine bu da her zaman mümkün olamayabiliyor. Ama diyelim ki her türlü konfor sağlandı, her türlü imkan sağlandı, yapılabilecek tıp alanında yapılabilecek ne varsa o insan için yapıldı. Ama yine de bir noktaya kadar gelebildi ki bunun örneklerinden biri ünlü bilimci, dünyaca meşhur Stephen Hawking'dir. Her türlü imkan elinde, çok zengin bir insan, bir bilim adamı ama boynundan aşağısı felçli durumda. Ağzına aldığı pipetle ya da çubukla bilgisayarını kullanabiliyor. Hatta çevresinde pek çok yardımcısı var, uzmanlar var. Ama bakın, tıpta teknolojik ilerlemelerde sizi bir noktaya kadar getirebiliyor. Eğer kendi içinizde bir şeyleri aşamamışsanız, yani kendi psikolojinizi düzeltememişseniz ve hayatta ben bu şekliyle de var olabilirim, bu şekilde de var olabilirim diyemezseniz, işte o noktada bunların tek başına bir faydası ne yazık ki olmuyor. Yine bir görme engelli açısından düşünürseniz, hani eğitimli köpek sağlanabiliyor, işte beyaz bastonu elinde ya da diyelim ki yardımcıları var kendisine yardım edebilen ama o karanlık dünyasını kendi iç dünyasında aydınlığa dönüştürememişse yine o insan içinde tüm o ilerlemeler, gelişmeler bir nebzeye kadar bir şey ifade edecek ama sonrasında yine o soruyla baş başa kalacak. Neden ben ve neden ben engelliyim, bunları yaşıyorum? Bakın, aslında neden ben ve neden bunları yaşıyorum soruları çivi olup beyninizi, sonrasında da ruhunuzu ve gönlünüzü zedelemeye başlamışsa, buna imkan vermeden hemen bu sorunun cevabını verip belki köşeye çekilmek gerekiyor. Bunun tek bir sebebi var ki bu da imtihan. Bu dünya hayatına bir imtihanla geldik ve gelirken de yola çıkar mısın, çıkmaz mısın, adın ne, nasıl bir fiziki görüntüyle gitmek istersin, bunların hiçbirisi bize sorulmadı. Bakın, bu dünya hayatına geldik ve o anki şartlar, imkanlar neyse o çerçevede hayatımızı devam ettireceğiz. Sadece konu engellilik değil, kimisi de fiziki halinden memnun olmuyor, kimisi maddi durumundan memnun olmuyor. Ama nihayetinde şunu kabul edersek, evet, bu dünya bir imtihan dünyası. Ben elimden geleni yaptım ama ötesini değiştiremiyorum. O halde kendimi ve şartları değiştiremiyorsam, şu içinde bulunduğum durumu değiştiremiyorsam, ben kendi düşünce ve duygu dünyamı değiştirmeliyim diyerek noktayı koymak ve sonra o çekildiğimiz köşeden tekrar hayata bir giriş yapmak gerekiyor. Hayatın başlangıcı ve anlamı, insanın varoluşu ve ölümü, ölüm ve ötesi, imtihan sırrı, kader, tevekkül, sabır, şükür, rıza, tüm bu kavramlarla hayatını, kendisini ve engellilik olgusunu anlamlandırabilen bir insan, inanın yatalak da olsa, kör de olsa, sağır da olsa ortak bir paydada buluşuyor. O da nedir? İnsan olma erdemi. İnsan olma erdemine ulaşmış kişi aslında eşrefi mahlukat, hani yaratılmışların en şereflisi olduğunu bir düşünse, inanın üzülecek, bütün konuları geriye atacak, geri plana atacak ve diyecek ki ben nihayetinde yaratılmışların en şereflisiysem, bana verilen hayat, imkanlar neyse o çerçevede bu hayatı en güzel şekilde yaşamalıyım diyecek ve bütün o sorunların, sıkıntıların üstünü kalınca çizecek, örtecek. Hiçbir engel Allah'a kul olmaya ve hayatı güzel, dolu dolu, anlamlı yaşamaya engel değildir. İşte hayatın düsturu, ilkesi. İnsanlık ortak paydasında buluştuktan sonra hiçbir şey sorun teşkil etmiyor. Bu haftada geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya yine sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Dünya Hali. (Gülüyor)